Şehir ve İnsan programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu haftaki programımızda bir kısmını geçen hafta yayınladığımız Surre, Üsküdar'dan Harameyn'e Kutsal Yolculuk başlıklı sempozyumun ikinci bölümünü Profesör Doktor İsmail Kara, Profesör Doktor Mustafa Küçükaşçı ve Profesör Doktor Mustafa Uzun'un tebliğlerini yayınlayacağız. Bakalım İstanbul bu hafta bize neler anlatacak?
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber. 4 Eylül'de Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde iki oturum halinde gerçekleştirilen Surre, Üsküdar'dan Harameyn'e Kutsal Yolculuk başlıklı sempozyumun ikinci oturumuna Profesör Doktor İskender Pala başkanlık etti. Doktor Coşkun Yılmaz, Osmanlı dönemine dair Surre alaylarının fotoğraflarından oluşan bir slayt gösterisi sunduğu için ve programda fotoğrafları gösterme imkanımız olmadığı için onun tebliğini yayınlamayacağız. Ama Doktor Coşkun Yılmaz'ın en son gösterdiği fotoğrafın 1915 yılında Üsküdar'dan yola çıkan ve Mekke-i Mükerreme'ye ulaşan son Surre'nin fotoğrafı olduğunu kaydedelim. Oturum Başkanı Profesör Doktor İskender Pala sempozyumun devamında Surre ile alakalı olarak Beşiktaş Meydanı'na neden Deve Meydanı dendiğini hatırlattı, süslü hanımlar için kullanılan Surre devesi gibi deyiminin kaynağını özetledi. Profesör Doktor İsmail Kara, İstanbul'un bir hac merkezi haline geldiğinin altını çizerek hac güzergahları hakkında bilgiler verdi. Profesör Doktor Mustafa Küçükaşçı da Osmanlı dönemindeki hac yolculuklarını anlattı. Profesör Doktor Mustafa Uzun hac ilahileri hakkında bilgi verdi.
O konuşurken bir iki zihnime takılan şey oldu. Bir tanesi, düşünebiliyor musunuz Topkapı Sarayı'ndan mahmulün çıkıp Galata Köprüsü'nden geçerek ta Beşiktaş'taki Deve Meydanı'na kadar alay vala ile İstanbul'un bütün halkının sokaklara döküldüğü, her tarafın şenlikleri, inşallah yarın aynısını hemen hemen hatıra olarak yaşatabilecek bir şölen görürüz. İkincisi, o gösterdiği o ihtişamlı alan Beşiktaş'ta şimdi Barbaros Türbesi'nin de bulunduğu, belediye otobüslerinin de kalktığı yerde toplanıyor, oradan sallarla geçiyor, oraya Deve Meydanı denir hala, Sürre'den dolayı. Bir başka şey hatırıma geldi, lütfen hanımefendiler bundan herhangi bir mana çıkarmasınlar, fakat çok süslü ve şıngırdayan, şıngırtılı şeyler giyen bir hanıma eskiden ne o Sürre Devesi gibi derlermiş.
Gelmişsin.
Yani Sürre Devesi'nin mahmil taşıyan ödülün güzelliğine, süsüne bakıp ne kadar hakikaten göz alıcı olacakmış. Şimdi ben sıradaki takibe göre değerli abim İsmail Kara'ya söz vereceğim. İstanbul'un bir hac merkezi ve güzergahı olarak ne olduğunu bize lütfedip anlatacaklar. Fakat ondan önce İstanbul'dan ben bu başlığı görünce hatırıma hemen Abdülreşit İbrahim, İbn-i Batuta'nın seyahatnamelerinden öte Evliya Çelebi gelir. Yani onun söylediği gibi Evliya Çelebi'nin 9. ciddi muhteşem bir ciddir, haccı anlatan. Onun ötesinde de Mehmet Akif'in Necip Çöylerindesi gelir. Cenab-ı Şahabettin'in Hac Yolundası gelir. Belki de daha devam edersek Necip Fazıl'ın Haçtan Çizgileri gelir aklımıza. Fakat bir küçük anekdotu Evliya Çelebi'den okumadan geçemeyeceğim. Gıpta ettim çünkü. Diyor ki, Hazreti Resul-i Huda ve Muhammed Mustafa o rahmeten lil alemin cami-i şerifinin bab-ı selamdan bu hakir duhul ettikler, 9. ciltte yani bab-ı selamdan peygamberimizi ziyaret ettiren için girdikler, sair uşşakları, diğer hacılar demek istiyor, sair uşşakları gibi ayak üzere gitmeyip balık gibi bu asi yüzümü hak-i izzetine süre süre bidestü bipa sürüne sürüne giderdi. Şimdiki hac ziyareti, Peygamber Efendimiz'in Ravzasını ziyaret ederken ya da Kabe'yi tavaf ederken itiş kakışı bir kenara koyun. Bir de yüzünü yere süre süre oraya giren bir zamanların hacılarını düşünün. Düşünelim ve ibret alalım. Evet, İsmail.
Teşekkür ederim Sayın Başkan. Bendeniz de bu kısa zaman içerisinde
size İstanbul'un bir hac merkezi olarak kurulması ve özellikle modern dönemde, yani Osmanlı Devleti'nin siyaseten zaafa düştüğü dönemlerde bu hac merkezliğini kullanarak hem dini hem de siyasi ve tabii kültürel olarak bu meselenin nasıl anlaşıldığı ve işlediği konusuna temas edeceğim. Arkada gördüğünüz hac yolları haritası veya krokisi, gördüğünüz gibi aslında İslam dünyasının çok az bir kısmı istisna edilirse, belki 4/3'ü, belki 3/4'ü, 3/2'si aslında Osmanlı toprağı çok yakın zamanında. Dolayısıyla hac yollarının önemli bir kısmı Osmanlı toprakları üzerinden geçiyor. Dolayısıyla benim konuşmam İstanbul merkezli olmakla beraber bu hususu da göz önünde bulundurmak lazım. Yani diyelim ki Kahire üzerinden giden hac yolu Osmanlıların kontrolünde olan bir hac yoludur. Veya Hindistan'dan gelip Basra'ya yahut Cidde'ye çıkan hac yolu, harita üzerinden takip ederseniz, bunlar da kısmen veya tamamen Osmanlıların kontrolünde olan, dolayısıyla Osmanlıların hem dini olarak, hem siyasi olarak, hem kültürel olarak sıkı bir şekilde takip ettikleri, kontrol ettikleri bir manzaraya işaret edin. Birkaç güzergahtan bahsetmemiz lazım. Bunlardan biri, yine kroki üzerinden takip edebilirsiniz. Coğrafi olarak da İstanbul'un merkeziliğine işaret eden bir yoldur. Bu kroki çizen İranlı bir diplomatın hac hatıralarını İngilizce'ye tercüme eden kişiler oldukları için özellikle Kırım bölgesini dışta tutuyorlar. Gördüğünüz gibi Hindistan da burada gözükmüyor. Sadece Hindistan bölgesinde deniz yoluyla gelen hacıların Cidde'ye veya Basra'ya girişleri ancak buradan görülebiliyor. Şimdi Hindistan, Bombay üzerinden gelen hacılar aslında Osmanlı toprağına girerek hacı oluyorlar. Ya Basra üzerinden veya Cidde üzerinden. Yine kalın çizgilerden takip ederseniz bugünkü Azerbaycan bölgesine bir şekilde intikal eden Rusya Müslümanları, Orta Asya Müslümanları, hatta Çin Müslümanları dahil olmak üzere bunların bir kısmı
Batum'dan deniz yoluyla İstanbul'a ve İstanbul'dan deniz yoluyla İskenderiye veya Port Said'e intikal ediyor. İran'ın hat yollarına özellikle dikkat etmek lazım. Biraz önce konuşmacı olan arkadaşımız buna temas etti. Aslında İran'ın hat yolları Osmanlı toprakları üzerinden cereyan ediyor. Bu aynı zamanda bir problem. Aynı zamanda Osmanlı Devleti'nin çok titiz ve ciddi bir şekilde takip ettiği bir imkandır. Çünkü Şiilerin Mekke, Medine kadar hac merkezi kabul ettiği topraklar, Kerbela ve Necef, buralar Osmanlı toprağıdır. Bildiğiniz gibi Yavuz Sultan Selim'den itibaren aşağı yukarı 1918 yılına kadar. Bu büyük tabloyu görmek şartıyla şimdilik bunu ihmal edelim ve biz esas merkez olarak İstanbul'a yoğunlaşalım. Hemen şunu söylememiz lazım. Modernleşme döneminde daha fazla olmak üzere Osmanlı Devleti bir hilafet merkezi olarak belki bunun kadar önemli bir husus Mekke ve Medine'nin hizmetkarı olarak hacıların gidişte veya dönüşte İstanbul'a uğrayarak bu dini vazifelerini yapmaları konusunda tekrar ediyorum modernleşme döneminde daha fazla olmak üzere büyük çaba sarf etmişlerdir. Burada İstanbul'un deniz yolları itibarıyla imkanlı bir yere sahip oluşunun altını çizmek lazım tabii. Özellikle demir yolları devreye girinceye kadar deniz yolu 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başında hac yolculuğunun en kolay olduğu bir yol. Bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. 19. ve 20. yüzyılın başı İstanbul'un hac güzergahı olarak kullanılması konusunda devletin daha fazla imkan sarf ettiğini, daha fazla projeler hazırladığını görüyoruz. Bunun sebebi, birçok sebebi var, hiç şüphesiz. Bunun sebeplerinden biri belki kendi tebaası olan Müslümanları İstanbul'a, hilafet merkezine, padişaha daha fazla bağlamak. İstanbul'u biraz önce Yoşkun Bey'in gösterdiği çizimlerde de açıkça görüldüğü üzere dini bir merkez haline getirmek ve bunu kuvvetlendirmek. İkincisi, bu birincisi kadar önemli, Osmanlı toprağı olmayan bölgelerde oturan Müslümanların haclarını İstanbul üzerinden yapmalarını sağlıyor. Bu özellikle Balkanlar zaten İstanbul üzerinden büyük ölçüde hacca gidiyor. Fakat bu haritada tam olarak göremiyorsunuz. Orta Asya'dan, Afganistan'dan, Hindistan'dan, Türkmenistan'dan, Özbekistan'dan hacca gidecek olan kişilerin Azerbaycan tabi olarak tabi hacca gidecek olan kişilerin deniz yoluyla İstanbul'a taşınması, ulaştırılması İstanbul'da misafir edilmesi, biraz önce biraz sonra bazı fotoğraflar göstereceğim. İstanbul'daki ziyaret kültürüyle tanıştırılmaları, camilerle, tekke şeyhleriyle, ulemayla münasebetlerinin sıkılaştırılması. Bu konuda özellikle hatırat ve seyahatname kitaplarında, şahsen arşivde özel bir çalışma yapmadığım için arşivdeki malzemeyi yeteri kadar bilmediğimi itiraf edeyim. Fakat çokça elimizde malzeme var. Bazı örnekler vermek istiyorum.
Vakit meselemiz
yarısındayız. İyi. Buradaki dikkat etmemiz gereken hususlardan biri İstanbul'daki Özbek tekkeleridir. Bunların bir kısmı çok meşhur olduğu için Üsküdar'daki başta olmak üzere Hindiler tekkesi var. Bu da Üsküdar'da maalesef Arap vaziyette. Bilmiyorum şu anda ne durumda. Afganiler tekkesi var. Hangisi? Afganiler dediğinde Hindiler tekkesi duruyor. Her neyse belki o da edildi. Yarın onları da açalım. Şimdi bu tekkeler tabii literatüre baktığımız zaman tekke olarak gözüküyor. Nakşi tekkesi. Yalnız bugün anladığımız anlamda Nakşi değil bu. Müceddidi Nakşi. Yani Halidi Nakşiliği henüz bu bölgelere intikal etmiş değil. Biraz farklı Nakşiler bunlar. Halidi Nakşiliği ki şu anda Türkiye'de hakim olan Nakşilik budur. Aslında Nakşiliği bambaşka bir halete bürünmüş halidir. Bunun da modernleşme tarihimizle çok yakından alakası var. Ara bir cümle olarak bunu söylemiş olalım. İstanbul'da bakınız Özbek tekkeleri bazı Türkiye'de çok yaygın olan tekkelerin tarikatların tekke sayısından daha fazladır. Daha da önemlisi bu tekkeler müştemilat itibariyle büyüktür ve imkanlıdır. Bunun sebebi, en önemli sebebi özellikle harç mevsiminde bu Özbekistan, Türkmenistan, Afganistan belki çok az Azerbaycan'dan gelen hacıların konaklama yeri ve İstanbul kültürüyle aşina kılınmaları yeridir. Buralar aynı zamanda tarikat kültürü alışverişlerinin, ilmi münakaşaların yapıldığı ortamlar olabilir. Ve bu tekkelerin tarihi aslında modernleşme dönemimizde daha sıkı bir ilişki içerisindedir. Söz konusu olan şey, bu fotoğrafları gösterebilirsiniz. Ondan sonra birkaç fotoğraf var. Mesela bu fotoğrafa kartpostala bakarsanız, bu kartpostalda ki hacılar, hacı adayı bunlar. Efendim, görülmüyor mu?
Arkadaşlar arkaya resim yansıtıyoruz. Lütfen perdeyi kullanmanızı açar mısınız?
Resim yansıtıyor.
Evet. Evet. Sonraki fotoğrafı da gösterebilirsiniz. Mesela bunlar İstanbul'a gelen ve bunların tarihi 1900'lü yılların başı. Yani 1900'lerin ilk yılları Abdülhamit dönemi. Zaten Abdülhamit'in İttihat Terakki döneminde biraz problemli hale gelecek. Birinci Dünya Savaşı'nda tekrar zamanlayacak. Şimdi burada gördüğünüz kişiler, bu fotoğraf alacağımız, bu fotoğraf tam Araplardan İstanbul'a getirilen hacı adaylarıdır. İstanbul'a gelmiş olan kişilerdir. Biraz önce söyledik, özellikle Irak bölgesi, aynı zamanda kısmen Şii bölgedir burası. Bu hacılarla birlikte özellikle Eyüp Sultan dediğimiz Ebu Eyüp el-Ensari Hazretlerinin türbesinin ziyareti, bu türbenin ziyaret kültürü belki Osmanlı tarihinde hiç olmadığı kadar diğer İslam ülkelerine, ki bunların bir kısmı Osmanlı toprağı değil, tekrar ediyorum, diğer İslam ülkelerine intikal etmiş oluyor. Abdülreşit İbrahim'in bir ifadesi var. Diyor ki bizim oralarda halifenin İstanbul'da olduğu bilinirdi. Fakat halifenin adını bilen yoktu. Ben bu çağlara yetiştim diyor. Hutbede adı okur geçer. Ve fakat bu münasebetler dolayısıyla şimdi tahsil çağına başlayan çocuk Osmanlı padişahının ve halifesinin adını bilir diyor. Bu kadarla yetinelim efendim. Teşekkür ederim.
Biz de teşekkür ediyoruz.
Evet, bu da yeni caminin avlusu. Aynen, hazırlar.
Bu resimler ve süreyle alakalı dışarıda görebileceğiniz panolar var. Dışarıya çıktığınızda program sonunda onları görürseniz, onların daha da çoğaltılmış, hatta 70 kadarı yarın inşallah Sular Belediyesi'nin binasının önünde sergileniyor olacak. Eğer yolunuz düşerse, hatta yol düşürerek orayı bir görmenizde yarar var. Şimdi bir aşık düşünün, saat 2'de 3'te uyanmış, sevgilisini özlemiş ve hasretle onu anarak seher vaktini bulmuş. O sırada esen rüzgara dert yanıyor. Diyor ki İngiltere yâri hasseba, Türkçesini söyleyelim, uğrarsa yolun bağlı sabah semt-i haremeyne, tazimimi arzıyla Resul-ü Sakareyne. Teheccüde kalkmış, içinden geçen özlemleri dile getirecek şekilde sabah rüzgarına mektup verir gibi diyor ki eğer yolun oralara uğrarsa ey sabah rüzgarı, ne olur benim de selamımı, benim de güzel dileklerimi kainatın efendisine iletiver gitsin. Bu senin için kolaydır ama benim için bahtiyarlıktır. Bir başka menkıbede, menkıbeyi hepiniz bilirsiniz, Nabi'nin Medine'ye girerken söylediği, sadece beyti okuyarak geçelim. Bir şair Medine'ye nasıl varılır? Az evvel Evliya Çelebi'nin dediği şekilde, bakın nasıl dile getiriyor. Güzel bir gazeldir içinde. Sakın terki edepten kuyu mahkûhu hudadır bu. Nazargâh-ı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu diye başlıyor. Ve oraya doğru ayağını uzatan bir adamın ayağını toplaması gerektiğini adeta söylüyor. Şimdi bu yolculuk nasıl yapılıyor, nereden nereye gidiyor bize Mustafa Bey onu anlatacak. Buyurun, 15 dakika.
Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Günde hazırlığımı saygıyla selamlıyorum. Şimdi tabii Osmanlı hacısının bir kimlik değişimine uğrayacağı ve döndükten sonra yeni bir kimliğe kavuşmuş olduğunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Tabii hacca gitmeden önce bu kimlik değişiminin nasıl olacağı konusunda aslında Osmanlı medeniyeti açısından baktığımız zaman kendi hayat hikayesini insanların incelediğimizde özellikle biraz okumayla gündelik hayatında dini hayatın çok etkinliği ve onunla ilgili unsurları incelediğimiz zaman aslında hacca gitmeden önce hacca hazırlandığının farkına varıyoruz. Çünkü Osmanlı hacısı şunun farkında. İmandan sonra en önemli ibadet sayılan namazın kıblesini görecek. Başta Hazreti Peygamber olmak üzere bütün peygamberlerin hatırasının yaşadığı, İslam davasının sürmüş oldukları mekanlarda yaşayacak. Diğer taraftan Hazreti Peygamber'in civarında bulunacak. En de önemlisi Allah'ın misafiri olacak. Bütün bunların hepsini bir araya toplayıp ve bunu büyük bir muvaffakiyetle başardığı zaman hacı olarak ve bir unvan almış olarak, çünkü Osmanlı döneminde bu unvan bizim bildiğimizin ötesinde bir anlam ifade ediyor, bir unvan almış olarak memleketine geri dönecek. Tabii böyle bir atmosferin içerisinde olan kimse, dedim ki kendisinin ön bir hazırlığı var. Aslında ön hazırlığı bizim medeniyetimiz, bizim kültürümüz, bizim eğitim sistemimiz ona veriyor. Çünkü biz belki hayatında hiç okula gitmemiş olan birisinin dünyaya geldikten sonra Yunus'un ilahilerini duyduğunu, biraz daha aklı başına geldiği zaman okumayı öğrenirse Muhammediye, Ahmediye okuduğunu, biraz daha zaman içerisinde Delail-i Hayrat okuduğunu ve bütün bunların hepsinin toplamından eşit olarak karşılığında ne çıkıyor? Mekke çıkıyor, Medine çıkıyor, Kabe çıkıyor, Hazreti Peygamber çıkıyor, Hazreti İbrahim çıkıyor ve bütün bunların hepsi aslında onu bir anlamda hacca hazırlıyor. Yani hacı daha hacca gitmeden aslında bir bilgi sahibi olarak hacca gitmiş olduğu için aslında haçtan sonra o almış olduğu unvanı hak ederek dönmüş oluyor. Belki bizim bu modernleşme dönemi dediğimiz sonraki dönemin imkanların kolaylaşması bizim bu benim anlatmış olduğum hususları anlamamızı zorlaştıracak olan bir hususlar, ama hacının bir kere bundan ciddi anlamda bir farklılık gösterildiğini ve gerçek anlamda bir unvan almayı hak etmiş olduğunun altını çizerek başlamak istiyorum. Tabii hac uzun sürecek bir yolculuk, diğer tarafta meşakkatli bir ibadet. Bu bakımdan ön hazırlık yapmak gerekiyor. Hacca gitmek zor ve meşakkatli olduğu için tabii herkes hacca gidemiyor. Hacca gitmeye karar verilen kişinin ilk yapmış olduğu ilk hazırlıklara başlamak, çevresine haber vermek. Tabii ilk haber verdikten sonra kendini hemen bir refik buluyor. Çünkü Osmanlı döneminde hacının mutlaka refikinin olması gerekiyor. Anadolu'da bugün buna rafık diye Galat'ı meşhur olarak kullanılan bir tabirdir. Çünkü uzun sürecek yolculuk esnasında yol arkadaşının mutlaka beraberlerinde bulunması gerekiyor. Diğer taraftan o dönemde mahallede hacının olmuş olması o mahalleye bir ayrıcalık katıyor. Ve başta mahallenin bir anlamda dini anlamda lideri olan mahalle imamının önderliğinde bir takım törenler düzenleniyor. Ve bu arada hacı ayrılık hazırlıklarına başlıyor. Herkesle vedalaşıyor. Başta eş ve dost akrabaları olmak üzere herkesle helalleşiyor. Ve hiçbir helalliği borcu kalmadan, yani haçtan döndükten sonra hiç kimsenin herhangi bir şey demeden, tabi bütün bunların hepsinin bir hazırlığı da var. Bu hazırlığı da şu anlamda nefsi bakımdan da aslında psikolojik olarak hacca hazırlanıyor. Mesela bizim kitaplarımızda bu haçtan ilgili bahseden, adetlerden bahseden kitaplarda şu ayrımı özellikle görürsünüz. Hacı Allah'a ısmarladık derken küçük büyük ayrımı yapmaz mesela. Bu çok önemli bir husustur. Çünkü küçük büyük ayrımı yapmaması aslında onun psikolojik olarak eğitimi anlamına gelmektedir. Ve başkası tarafından küçük görme, Yani başkasını hakir görmemeyi de bir anlamda ne yapması lazım? Öğrenmesi gerekiyor. Diğer taraftan bizim hacılarımızın en çok yapmış olduğu, olumsuz görmüş olduğu şeyleri anlatmaması konusunda da başta mahalle imamı olmak üzere daha önce hacca gitmiş kimseler tarafından mutlaka uyarılmış olduğunu görüyoruz. İşte genel hazırlıklar yapılıyor. Bu hazırlıkların hepsinden ayrı ayrı bahsetmemize gerek yok. Çünkü dayanıklı yiyecekten başlamak üzere insanların zaruri olarak kullanacakları giyim eşyalarına dahil olmak üzere, tabii bu arada ihram da dahil olmak üzere, bütün bunların hepsi hacının beraberinde bulunması ve hazırlığını yapması gerektiren işler. Ve bunları yaptıktan sonra hacı genellikle önce Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Çünkü Medine-i Münevvere'ye gitmesinin de bir sebebi var. Hazreti Peygamber'in huzurunda ve onun civarında bulunarak bir anlamda hacca ön hazırlık yapıyor. Yani Allah'ın misafiri olmadan önce Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunarak kendisini bir anlamda hacca hazırlamaya gayret ediyor. Ve haccı da biraz mesafe gittikten sonra mesela bir mektup yazıyor yakınlarına ve yakınlarına yazmış olduğu mektuba saçından veya saçlarından ufak bir parçayı kesip koyuyor. Çünkü o mektubun gelmiş olması haccının iyi gittiği ve selametle onun döneceği anlamına da geliyor. Ve bu anlamda haccı selametle bitiriyor, ayrıntısına girmiyorum. Haccını selametle bitirdikten sonra geri dönüyor ve onun geri döneceği zaman yaklaşınca hemen evi genellikle yeşile boyanıyor kapısı. Yani kapı boyama adeti var. Oranın hacı evi olduğunun bilinmesi için. Ve ailesi hazırlığa başlıyor. Eğer maddi durumu çok iyi değilse mahallenin tarafında yaklaşık belli bir süre her gün akşam yemek verecek şekilde, çünkü karşılıklı şeyler var. Kendisine tehniye deniyor. Yemek veriyor, tebrikleşme. Haçtan geldiğine tebrikleşme anlamında şeyler veriliyor. Ve bu arada tabii haçtan bir takım hediyeler getiriyor. Ve bunların hepsini işte misafirlerine, kendisini tebrik edenlere karşılıklı olarak veriyor. Çeşitli ikramlar yapılıyor. Bunların ayrıntısına girmiyorum. Bu arada özellikle şunu belirtmek isterim. Haç, aslında haç yolundan, surreden bahsettik. Ama haçla ilgili bizim en önemli hususlardan bir tanesi, haç Osmanlı döneminde en önemli bir mal değişiminin yaşanmış olduğu durumdu. Çünkü Hindistan'dan gelen birçok emta, baharat gibi, kına gibi pek çok şey İstanbul'a geliyor. Bu arada işte zemzem gibi, hurma gibi, çünkü bir mahalleden hacının gitmesi, onun haçtan gelmesi o mahallenin aşağı yukarı bir daha hacca gidecek olan kimseye kadar az bir miktarda zemzemi evine götürmesi anlamına da geliyordu. Çünkü zemzem kefenin üzerine serpiliyor. İlk doğan çocuğa ilk defa zemzem veriliyor. Bütün bunların hepsi haçla doğrudan ilgisi olan hususlardı. Diğer taraftan hacca giden kimseyle ilgili bir surede anlattık. Diğer taraftan bazı kimseler mesela kefenlerini rica ederler ve orada zemzem suyuyla yıkamasını söylerler. Veyahut da kendileri bir takım ufak kumaşla tülbent parçaları vermek suretiyle onları Kabe'ye, Hacer-ül Esved'e sürüp geri getirmelerini, mendiller vermek suretiyle bu şekilde hediyeleşme yapmış olduklarını da belirtmemiz gerekiyor. Yani bir anlamda karşılıklı hediye anlamına hediyeleşme olduğunu da özellikle belirtmem gerekiyor. Tabii bunun diğer taraftan musiki tarafı var, edebiyat tarafı var. Bunun hacının hayatı içerisindeki yerleri var. Onların ayrıntısını inşallah kitaba yazarız. Birazında Mustafa Hocam bahsedecek. Burada bitiriyorum efendim.
Çok teşekkür ederiz. Ben de okuyacağım şiirlerden feragat ediyorum. Mustafa abiye daha
tarafına evrilmek için, çünkü namaz vakti de yaklaşıyor. Dolayısıyla kalp göster. Peki kalp göstermiyor. Zaman o gül gibi gül görmedi, zaman olmalı. Gülün güzelliği ileride dağıstan olmalı. Bir Hicaz faslından başlayalım. Mustafa abi anlatacak. Profesör Doktor Mustafa Uzun. Biraz sonra da zaten onun anlattıklarından bir örneği bu sahnede dinleyeceğiz hep beraber.
Önemli vakti şerifler hayrola, hayırlar fethola, şerler defola, müminler ahbab ola, uşşak-ı hucak, safalar bula, sohbetimizden cümlemiz feyiz yok olabilir deyip kısa bir mukaddimeyle konuya girelim. Benim konum hak ilahileri ama bu mesele sadece söz olarak değil, saz ve ses olarak da anlatılması gereken bir mesele. Ama şu kadarını söyleyeyim ki, bizim bütün sanatlarımızda, yani kitap sanatları dediğimiz minyatürde, tesirde, kaltırda vesairede, resim sanatımızda, musikide, edebiyatımızda, hatırımızda sanat konusuyla ilgili Osmanlıların ne gibi işleri, sanatlarla meşgul oldukları gelirse hepsinin hacla ilgili ciddi bir şey var, birikimi var. Alıcılıktan çiniciliğe kadar bunları uzatabiliriz. Şimdi biz burada ikisi beraber ele alınması gerektiği için edebiyat ve musiki, çünkü ilahilerin güfteleri edebiyata taluk ediyor, seslendirilip bestelenmeleri de musikiye taluk ediyor. Bu konuda şöyle bir tarif yaparsak, hem ilahiden ne kastettiğimizi hem de hac ilahilerin içine neler girdiğini anlayabiliriz. Maalesef bu konularda, yani ilahi konusunda, hac ilahileri, diğer türden ilahiler konusunda fazla çalışma da yok. Bir Nuri Bey'in birkaç çalışması var, bir Bendeniz'in birkaç denemesi var. Dolayısıyla bu tarifi yapmayı eksik de olsa uygun görüyorum. Şimdi her seviyeden şair ve mutasavvufun, yani mesleği, işi öncelikli olarak ilgilendiği alan şiir yazmak olanla şiiri bildiklerini, duyduklarını insanlara anlatmak, onları irşad etmek için kullanan kişiler demek olan mutasavvufların dini, tasavvufi, hikemi, didaktik veya lirik bir üslupla dini ve tasavvufi konularda yazdığı bestelenebilecek yahut bestelenmiş eserler. Çünkü bazıları yazıyor, bırakıyor, sonradan besteleniyor. Bazıları o işi yaparken eserin de güftesini vücuda getiriyor. Güfte beste aynı kişiye ait oluyor. Her tür ve şekilde şiir için kullanılacak bir edebiyat terimi. Bu ilahiler, bu manadaki eserler bestelendiği zaman farklı isimlerle anılan ilahiler oluyor. Şimdi bizim musikimizde hac dediğimiz zaman şöyle bir bilgiyi de vermek lazım. Biz eskiden hani Yahya Kemal'in ölülerimizle birlikte yaşarız dediği var ya, hepimiz hatırlıyoruz. Bunun gibi dinle çok fazla iç içe yaşardık. Ölümüzde, dinimizde, her işin içinde dinin bu konudaki görüşü, düşüncesi bazen ifrata varacak kadar ileri derecede olmakla birlikte var olur idi. Bu sebeple bizim musiki hayatımızda da ilahiler dediğimiz dini ve tasavvufi muhtevada bestelenmiş eserler takvimimizden başlıyor. Yani ne demek? Biz eskiden hicri takvimi ve hicri ayları kullanıyoruz. Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zilkade, Zilhicce, Muharrem vesaire. Bunların her biri o ayda okunması gereken ilahileri meydana getiriyor. Yani Ramazan ilahileri dediğimiz ilahiler, ki en çok bunu biliyoruz, Ramazan ayında okunuyor. Efendim, Muharrem ilahileri dediğimiz Muharremiyeler, Mersiyeler Muharrem ayında okunuyor. Hac ilahileri de eskiden hacca gitme zamanı çok uzun olduğu için 2 veya 3 ay kadar çok önceden, yani Ramazan öncesinden başlayarak
gerek camilerde, gerek tekkelerde bu maksatla okunan ilahileri anlıyoruz. Bunların da ilahinin konusuna ve bestelenmiş şekline göre bir takım farklı adları var. Kimine tevşih diyoruz Hazreti Peygamber'den bahsediyorsa, kimine tesbih diyoruz, kimine efendime söyleyeyim usul ilahisi diyoruz, kimine devran ilahisi diyoruz, kimine salat diyoruz. Mesela Mevlevi ayinlerinin içinde hac ile ilgili Farsça bölümler vardır. Yani onu dinleyen Mevlevi dervişi oradan hacla ilgili teşviki, tergibi yapması gerekenleri alır. Dolayısıyla eğer tür olarak bakarsak hacla ilgili her türde ilahi mevcuttur. Yani tesbih de vardır, tevşih de vardır, usul ilahisi de vardır, temcid de vardır, şuhuller de, güftesi Arapça ilahiler de vardır. Dolayısıyla bu kodu çok geniş ve ciddi bir tasnife de ihtiyaç gösteriyor. Şimdi bu ilahilerin dillerine baktığımız zaman çoğunun Türkçe ve sade Türkçe olduğunu görüyoruz. Bir kısmının Arapça, onun içinde sade Arapça diyelim. Yani hemen biraz Arapça bilen herkesin anlayacağı şekilde kaleme alınmış kısa metinler. Hatta bu metinlerin böyle olmasının sebebi bize Kuzey Afrika'dan, Mısır'dan vesaireden o telkinle geldiği kabul ediliyor. Dolayısıyla dil olarak Arapça ve Farsça, Arapça ve Türkçe ve basit bir dil olarak görüyoruz. Şimdi ben size fazla teferruata girmeyen, tespit edebildiğim, yani hak ilahisidir diye çeşitli yerlerde görerek tespit edebildiğim 50 tane kadar ilahiden bir gruplandırma yaptım. Onların ilk mısralarını arz edeyim. Hacca gitmeyi teşvik eden ilahiler, birinci grup. Yani zamanı geldi, hadi bakalım ey Hüccac, hazırlanın, hacca gitme gerekir diye. Mesela bunlardan bir tanesi, Mevla'ya edelim minnet, bize de eylesin kısmet. Böyle bir ilahi, güftesi uzun. İkincisi, ben seçerek okuyorum. Gani Mevlam nasip etse varsam ağlayı ağlayı. Hepimiz bugün bile bunun güftesini, bestesini biliyoruz. Bir başkası, teveccüh eyledim Beytül Haram'a ya Resulallah. Böyle bir ilahi. Kabe'nin yolları bölük bölüktür hepimiz biliyoruz. O da bu yollara çıkmayı teşvik eder. Hac yolunu ve yolculuğunu anlatan ilahiler diye bir grup meydana getirmemiz mümkün. Başım açık, yalın ayak düştüm Kabe yollarına. Şimdi burada biraz durmak lazım. Baş açık, yalın ayak Kabe yollarına düştüm ile bu bizim resmi gördüğümüz zaman hem bir tezat hem de bir tevafuk söz konusu. Tezat, burada görüyoruz herkes giyinmiş, kuşanmış, artık hazırlığını yapmış, yola çıkıyor. Ama biraz fazla ne diyelim, panayır havası gibi. Yani minyatürlere, efendim, resimlere vesaireye baktığımız zaman bu aslında yola çıkan kişinin zelil olarak, kendinde bir varlık görmeyerek, o uzun yolların meşakkatine katlanmaya razı olarak yola çıktığını anlatıyor. Bu surre dolayısıyla ben bir takım hatıralarda da okudum. Bir şey hatırlıyorum, bir anekdot. Surre binlerce insanın bir kafile halinde, hatta bazen kilometrelerce uzayan da diyebilir, bir kafile haline gitmesi ve belirli yerlerde konaklaması demektir aynı zamanda. Çünkü bizim menazil-i hac denen bir tür eserlerimiz var. Onlarda nerede konaklanır, kaç saat konaklanır, su var mı, ot var mı, odun var mı? Bunların da yazıldığı mufassal menazil-i haclar var. Bir de menasik-i haclar var. Şimdi bunlardan bir tanesinde diyor ki, çocuklarıyla beraber gidiyorlar. Surre alay bir yere konduğu zaman, o alaydaki bulunan bacılar bacı konduğu zaman öyle bir tertip içinde çadırlar kuruluyor ki çocuklar ertesi akşam kurulan çadırı da yine aynı tertip ve düzen içinde görünce demişler ki yahu biz her akşam aynı yerde konaklıyoruz, ne zaman gideceğiz? Yani bu curcuna, bu resimlerde bizim gördüğümüz, yol esnasındaki resimlerde gördüğümüz bu hal aslında bir anı, bir esnanteneyi anlatıyor. Çünkü diyorlar ki konduğu zaman kervan, pazarı, çarşısı, efendim söyleyeyim berberi vesairesi buna varıncaya kadar her türlü ihtiyaç o kervanın içinde görülüyor diyorlar. Böyle sistemli bir şey. Dolayısıyla bu başım açık, yalın ayak düştüm yollara meselesi bir şeyden ibarettir, tevazudan ibarettir. Efendim Rum'dan çıktım yürüdüm diyorlar, çoğu zaman yürünüyor. Ve mukaddes ziyaret mahallelerine, Mekke'ye, Medine'ye, başka yerlere geldiği zaman kervanlarda giden insanlar şeylerden, develerden inerek teberrüken 40 adım yürüyerek oraya giriyorlar. Yani böyle bir rahatül ervah makamında yan gelip yatarak değil. Bu da bir yürüyerek. Efendim Mekke ve Kabe ilahileri, bunların içinde yürük değirmenler gibi dönerler ilahisi, dedenin meşhur ilahisi. Ve bunun güftesi Yunus'a ait. Ve hac ilahilerinin çoğunun da güfteleri Yunus'a ait. O hali görünce efendim hemen hatırlıyorlar ve anında besleniyorlar. Bir ilahi ayrıldım Kabe'den ağlamayın mı? Veda tavafını yapmış, dönerken bu ilahiyi söylüyor. Medine ve Ravza ilahileri, en çok ilahi de bu konuda var. 15-20 kadar benim tespit ettim. Arayı arayı bulsam izini, izinin tozuna sürsem yüzünü. Söyle selamım ey sabah, oldukça ruhsarın hadem arem. Ravzana yüz süren bulur, eman el aman ey fahri alem el aman gibi. Efendim Hazreti Peygamber'i konu alan ilahiler, doğrudan doğruya ona ilticayı ele alan ilahiler. Bunlar da sebebi itibariyle çok, çünkü pek çok tevşih bu ziyaret esnasında orada yazılmış gibi görülüyor. Derdimendim, mücrimem, dermana geldim. Ya Resul, mesela bir tanesi bu. Efendim, ya Resul, selam aleyke, bir bu şuurdur. Ya sahibel cemali ve ya seyyidel beşer. Bu da Saadettin Kaynağ'ın hac etmek için Medine'ye gittiğinde orada bestelediği ve anlatılanlar doğruysa da İstanbul'a dönmeden talebelerinin burada bunu daha önce gelenlerden meşrederek kendisini Üsküdar'da bu Medine ilahisini, bu Ravza ilahisini okuyarak karşıladıkları rivayet edilen bir metindir. Yeni ilahilere hiç yani 20. asır ya işte 20-25 sene öncesinde bu iş birazcık daha arttı. Onlara hiç giremiyoruz. O ayrı bir konudur. Bendeniz sizi konserde Mehmet Kemik sizin okuyacağı ilahileri dinleyerek benim söylediklerimi ve söylemediklerimi hatırlamanız ricasıyla teşekkür ediyorum.
Balık ekmek kuyruk. Kuyruk, balık ekmek kuyruk.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insan.
Allahu ekber, Allahu ekber.
Şehir ve insandan bu haftalıkta bu kadar. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar beraber olabilmek ümidiyle hoşça kalın.